Herkese iyi akşamlar. Medyaskop TV'desiniz, Romi Night'tasınız. Bu akşam aslında azıcık ağır bir konu diyeceğim ama biz o kadar böyle ağır ağır tarafından gitmeyeceğiz. Artık siz programın sonuna doğru ya da herhangi bir yerinde karar verirsiniz ne kadar ağır olduğunu ama ağır bir insan hikayesinden bahsedeceğiz bu akşam. Daha önce iki kitabıyla da sağ olsun konuk olmuştu. Onun dışında da böyle çok çok sohbetlerimiz de oldu. Çok sevgili dostum Şaziye Karlıklı bu akşam konuğum. Şaziye hoş geldin.
Merhaba. Hoş bulduk.
Şaziye yine bir kadın hikayesi var elimizde. Son kadın. Efendim Osmanlı Hanedanı'nın son gelini Vahdettin'in büyük aşkı Nimet Hanım ya da diğer adıyla ona sarayda verilen isimle Nevzat Hanım. Arada bahsederken isimler azıcık karışacak. Nimet de diyeceğiz, Nevzat da diyeceğiz belki yer yer ister istemez. Şaziye'nin önceki iki kurmaca biyografi roman kitaplarında diyeyim. De çok önemli iki kadın karakter vardı. Ay ben onları niye yanıma almamışım? Dur şimdi yeter. Ha, burada hemen. Bak hemen elimin altında görüyor musun? Diye. Bak. Sırasıyla Benli Berkıs ve Emine Adalet. Bu iki kitapta da bu iki kurmaca biyografide de çok önemli İki kadın karakterimiz vardı. Fakat burada yani o iki kadın karakter de tabii yaşadığı dönemi çok net bize anlatıyordu. Ama burada yaşadığı dönemle birlikte Türk siyasetinin de Osmanlı Hanedan, saltanatın yıkılıp yerine Cumhuriyet'in inşa edilmesi sürecini de bize çok net anlatıyorsun Şaziye bu kitapta. Amaç tabii o değil. Amaç son kadını anlatmak belki ama kaçınılmaz olarak o dönemlere, o siyasi ilişkilere, o konjonktüre girmeden edemiyorsun haliyle. Şimdi kitabının ismini bana ilk söylediğinde benim tepkim şu olmuştu. Son kadın çok ağır bir laf. Öyle değil mi?
Doğru. Yani çok doğru. Çünkü yani son gerçekten insana bir sürü kötümser, iyi olmayan şeyleri hatırlatıyor. Bir bitişi anlatıyor. Her bitiş gerçekten çok sancılı. Burada da son kadın tam tanımıyla böyle. Yani 700 yıllık Osmanlı hanedanının son padişahının son nikahlı eşi. Yani cuk oturmak denir ya, Nimet Hanım'ın hikayesinde son kadının adı gerçekten tam tamına oturdu. Onu çok çok iyi anlattı. Ama evet, yani acıklı bir ifade. Acıklı bir ifade, o doğru.
Oldukça. Bir de ben mesela hani tamamen bilgim dışındaydı. Vahdettin'in hayatı böyle hani çok da merak edip okuduğum bir dönem değildi. Yani kişi olarak da o dönem olarak da değildi. Sadece yüzeysel ya bildiğim şeyler sadece yani Osmanlı'nın onunla sona erdiği ve işte politik durumlarda. Ama benim okuduklarım bugüne kadar tabii hep şey tarafından yani işte Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte onun öncesindeki olayların kritiğiyle alakalı daha politik şeylerdi. Ama sen burada Nimet Hanım'ı ortaya çıkartıyorsun. Tabii ki tarihle çok ilgili olanların illaki aşina olduğu bir isim olabilir. Ama şu da var ki benim yine bildiğim kadarıyla haremi, Vahdettin'in haremlerini ve özellikle de Nimet Hanım'ı daha önce yazan biri olmamıştı galiba. Doğru mu?
Doğru. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Vahdettin'e ilişkin çok kitap var ve Osmanlı'nın yıkılışına ilişkin çok kitap var. Hepsi de çok değerli tarihçilerin ya da yazarların yaptığı araştırmalar. Benim öncelikle ilgimi çeken şu oldu. Vahdettin hayatı yazılırken onun haremine, hadi haremi bir kenara bıraktım. Dört eşine o kadar az paragraf yer ayrılmış ki. Yani kadınlar gerçekten yok. Çok küçük birkaç cümleyle de olsa da bir paragrafla da olsa Nimet Hanım'dan da söz edilmiş. Ama Vahdettin üstüne yazılan 3 ayrı kitapta Nimet Hanım üstüne 3 ayrı bilgi verilmiş. İşte bilgiler ve o kadar üstün körü bilgiler ki bir kısımda yanlış. Yani şu anlamda yanlış. Yani üçünde de farklı olursa ikisi yanlış. Benim çok ilgimi çekti bu. Bu bence dönemdeki kadınlara verilen kıymetin bugünkü yansıması. Yani bugün bile bir erkek tarihçi döneme baktığında yahu kadınlar ne yapıyordu o dönemde diye merak etmemiş. Yani sadece işte Vahdettin'in evlendiği kadınlar. Ha bunun istisnası şu olmuş. Vahdettin'in kızları ve o kızlardan doğan torunlar önemli olmuş. Ama onlar da daha çok böyle popüler moda ikonu gibi bakılmış onlara da. Bu bana çok çok ilginç geldi. Tabii ki o nedenle de Nimet Hanım üstüne ya hiçbir şey yazılmamış. Hatta dediğim gibi o hani çok önemli bulunan ve üzerine yazı yazılan Ulviye Sultan'ın mesela annesine ilişkin o kadar az bilgi var ki sadece onun annesi olduğu için. Ama o kadınlar o dönemi yaşamış, bütün o çileleri çekmiş ve sonuç olarak yıkılış varsa ya da bir yıkılışın hikayesi varsa o kadınların da bir hikayesi var. O nedenle ben Nimet Hanım'ı oradan biraz çektim ve bir kadın üstüne de o tarihin yazılabileceğini göstermek istedim. Yani amacım tabii bu değildi. Nimet Hanım'ın hikayesiydi tabii beni ilgilendiren. Fena olmadı, güzel oldu.
Vallahi çok keyifli oldu. Yani dediğim gibi hem döneme dair hem hareme dair, siyasete dair, o günlerin resmine dair çok ayrıntılı şeyler vermişsin ve bunu her zamanki o yalın dilinle anlatmışsın. Son derece rahat okunan ve bayağı hani kurmaca biyografi diyorsun ama bayağı roman gibi alıp götürüyor. O anlamda bir kez daha hani sana teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir kurmaca biyografi olmuş. Bilim roman demek istedi bir an ama kurmaca biyografi olmuş diye verdim.
O roman hayat yani, orası doğru.
Evet evet. Şey de miyim tabii, sen tabii ki gazeteci merakınla bütün bunları didikleyerek zaten daha önceki kahramanlarını da aynı şekilde buldun çıkardın ortaya. Şöyle diyeyim hani amaç Vahdettin'in 4 eşini yazmak olsaydı o başka bir şey olabilirdi ama doğru. O 4 eşinin içerisinde Nimet'te seni bu kadar cezbeden ne vardı?
Nimet'i seçmemin nedeni gazetecilikte de vardır ya, bir şeyin ilki ve sonu olmak önemlidir. Yani itiraf edeyim, bu kadar zengin bir malzeme bulacağımı bilerek çıkmadım yola. Bu imkansız zaten. Son olması ilgimi çekti benim. Yani biten neydi, onun üstünden gitti. Sonra Nimet'i yazmaya değer başka malzemelere ulaştım. Yani kimliği çok önemliydi bence. Ya, onun sarayda bu kadar önemli olabileceğini düşünmemiştim. Mesela Türk oluşunun. Çünkü saray yani harem büyük bir Kafkas geleneğinden geliyor. Bunun çok çeşitli nedenleri var. 1800'lü yılların ortalarından itibaren oraya işte Abaz, Gürcü, Çerkez olmayan hemen hemen hiçbir kadın içeri giremiyor. Çünkü kuşaktan kuşağa devredilen bir tür kariyer gibi düşün orasını. Onun halasının kızı, bunun dayısının kızı. Nimet'in oraya Türk olarak girmesinin hem o Kafkas kadınlar üzerinde etkisi var hem siyaseten çok etkisi var. Yani şimdi biz bunu tabii şey yapamayız. Yani hareme bir Türk kızının girmesinin siyasi şeyi ne olabilir, nedeni ne olabilir ya da sonucu ne olabilir diye. Çok önemliymiş. Yani ben bakınca araştırmaya devam edince bu ortaya çıktı. Yani tabii çok kitap okumayanlar için şey vermek istemiyorum.
Spoiler vermiyorum ama
istemiyorum ama siyasi bir karar. Yani hareme bundan böyle Türk kızları da alınacak meselesi siyasi bir karar. Bu tabii oradaki Kafkas kadınlar için de endişeye yol açan bir karar. Çünkü onlar da saltanatları yıkılsın istemiyorlar. Yani padişahla evli olmasalar bile işte padişahla evlenen bir kadın birinin teyzesinin kızı olabiliyor. O zaman işte eğer o teyze kızı bir çocuk doğurmuşsa kız çocuksa işte sultan yeğeni olmuş oluyor. Yani müthiş bir network diyeyim. Yani ne bileyim bilemedim aynen diyeceğimi bir yani, network gibi bir şey.
Biraz şey hani çok daha kaba tabirle şey derler ya aslında döviz dışarı çıkmasın diye kendi gibi içlerinde böyle bir o haremi çeviriyorlar. Evet. Yani aslında saltanat üzerine saltanat var.
Tabii. Ben de o çatışmadan faydalandım. Yani ne bileyim ben şeyde İnşirah Hanım'ın romanı da yazılabilirdi ya da biyografisi de yazılabilirdi. Diğer yani dört kadından bir başkası da yazılabilirdi. Ama Nimet'e baktığınızda daha çok çatışma vardı. Yani çatışma da tabii güçlü bir şey kitap yazarken.
Peki şey olabilir mi? Hani dedin ya az evvel saraya, hareme bir Türk kızın giriyor olması siyasi bir şey dedin ya. Belki hani onu da biraz açmak istersen ama bu herhalde şunun gibi anlayabilir miyim? Aslında dönemsel olarak öyle bir noktadayız ki işte 1910'ların başındayız henüz ve hani geliyor gelmekte olan gibi bir durum var ve dışarıda da kaynayan bir artık tebaa olmaktan millet olmaya geçmeyi arzu eden de bir nüfus var dışarıda da. Bunu saray mı görerek böyle bir hamle yapıyor yoksa acaba başka politik girdiler mi var? Nasıl anlamak lazım?
Koşullar bunu getiriyor. Yani mevcut siyasi ekonomik koşullar. Yani Osmanlı'da hareme alınan kadınların Türk ve Müslüman olmamasının çok önemli bir nedeni var. İşte 16. yüzyılda, 15. yüzyılda padişah annesinin akrabalarının diyeyim size, yani padişahın ana tarafından akrabalarının, doğacak padişahın ana tarafından akrabalarının herhangi bir siyasi nüfuz elde etmesi imparatorluk için istenen bir şey değil. Ve o dönem için de çok şey, yani çok kabul edilebilir, tamam, mantıklı bir siyasi karar. Osmanlı genişlemesini sürdürünce saraya kadın bulmak, hareme kadın bulmak çok kolay. Yani hem esir sistemi işliyor, yani tümüyle esaret aslında. Çok vahşi bir şey. Yani bugün gözümüze bakınca korkunç bir şey tabii. Ama sınırların genişlemesi durunca ve senin dediğin gibi milliyetçi akımlar başlayınca yabancılardan kız temin etmeleri zorlaşıyor. Bunun yerine Çerkezler alıyor. Çerkezlerin almasının da önemli bir nedeni büyük göç var Kafkaslardan Osmanlı'ya. Çok zor durumdaki aileler çoğu zaman kendileri kızlarını saraya getiriyorlar. Hatta bu Nimet'in yani romanda zaman zaman satılmış kızlar diye onları bir aşağılaması da var biliyorsunuz. Tabii hani saraya verdikleri zaman ayrı bir bedel alıyor. Sonra bu değişiyor. Şunun için değişiyor. Çünkü zaten yeni küçük kızın, 6 yaşındaki kızın işte halası zaten şeyde haremde. O da onu yanına veriyor. Bir süre sonra da yani şeyi unutmayalım. Çerkes kadınlardan doğan padişahların da yani kendilerini Türk olarak kabul etse de padişahlar aslında her biri bir Çerkes çocuğu, Çerkes evladı. Babalarıyla ilişkileri son derece sınırlı, yani Çerkes gelenekleriyle büyüyorlar. Bunun tabii Osmanlı'da da son dönemlerde Türk milliyetçiliği yani sonuç olarak Başka halklardaki milliyetçilik akımları oluştuğunda aynı şey Türkler için de geçerli. İttihat Terakki de haremi Türk yapmaya çalışıyor. Ama tabii hani ondan sonra Birinci Dünya Savaşı arkasından gelen bütün şeyler zaten haremin yıkılmasına neden oluyor ve bu mesele bitiyor.
Ama tabii, pardon, buyur buyur, devam et.
Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Her kadın tercihi yani bir kere tek bir harem yok. Yani şöyle her dönemin her padişah zamanının haremi daha farklı. Bu da çok normal. Dönemin siyasi koşulları ile çok çok ilgili. Yani böyle şey gibi anlatıyorum ben de bir harem uzmanı değilim tabii. Ama çünkü
Ama okuduklarından çok net çıkıyor ortaya zaten, o karşılaştırmalar yapılabiliyor yani.
evet yani ama hani kabaca bile baksanız geçmişe her haremin yani tek bir harem yok. Her haremin kendine ya da her padişahın hareminin kendine özgü nitelikleri var. Onu
Evet,
ekleyeyim.
yani her padişahın da bir haremi yok aslında. Her kadın efendisinin haremleri de ayrı ve oranın her birinin dinamikleri de birbirinden
Farklı.
farklı.
Çok doğru.
Dolayısıyla şeyi de çok net görüyor. Yani aynı hikayenin içerisinde Reşat'ın haremiyle Vahdettin'in haremine aynı zamanda şahit oluyoruz. Onlar arasındaki farkı da
Tabii.
görebiliyoruz. Dolayısıyla
Yani karakter, yani padişah karakteri bile haremin şekillenmesine neden oluyor.
Ama tabii Nimet'in hareme girmesinin İttihat Terakki'nin zorlamasıyla olan bir hani Türkleştirme hareketiyle alakası yok aslında. Kız bayağı tesadüfen giriyor yani hareme bir
Tabii
Türk kadın
tabii
olarak.
tabii. Yani o olmayıp bir başkası da olabilirdi bu. Yani Nimet olmazsa Ayşe olurdu. Piyango ona vuruyor. Yani piyangoyu her iki manada da kullanıyorum. Olumlu ve
Evet.
olumlu.
Evet, aynen öyle. Şimdi biraz evvel dedin ya hani bazı o günleri konuşurken bugünden bakmak hani çok kolay olmuyor. Sahiden de olmuyor. Hani şu geldi aklıma, yani 2021'den bakarak 670 seneyi yargılamak tabii mümkün olmadığı gibi doğru da
Tabii.
olmayacaktır muhakkak ama 2021'den baktığında siyasetin ve onun kahramanlarının davranışlarının aslında hiç değişmediğini, yani insan denen şeyin hiç değişmediğini, bırak 670 seneyi, çok daha eskilere dayanan 3000 yıllık, 5000 yıllık destanları okuduğumuzda da karşımıza çıktığı gibi güç dengelerinin değiştikçe insanların birbirlerine karşı olan acımasızlıklarını, cüretlerini çok net görebiliyoruz
Evet.
aslında Son Kadın kitabında senin. Şimdi hakikaten nereden başlayacağımı bilmiyorum Şazlı. Çünkü yani belki şeyden hani kaynaklarından aslında biraz da başlamak istiyorum. Çünkü onlar da çok kıymetli kaynaklar. Dediğin de çok hani herhalde hazine bulmuş kadar sevinmişsindir dedin ya hani beklemediğimden daha fazla
Evet.
kaynağı var nimetle ilgili diye. Biraz o kaynaklardan bahsederken bununla birlikte nimeti tabii en yoğun senin de faydalandığın Nimet'in Tan gazetesinde yayınlanan hatıratları çok merkeze taşınıyor tabii haliyle ister istemez. Çünkü İlk kez biz birinci ağızdan duyuyoruz bunları, değil mi?
Evet, doğru. Ben hep şey düşündüm. Önce kaynaklar kısmından anlatayım. Yani böyle bir çalışma kaynaklara dayandırılamadan zaten yazılamazdı. Ama insanlar tabii oturup başlı başına Nimet'e ya da Vahdettin'in dört kadınını yazmamışlar. Değinilen işte değinmişler. İşte bazen Nazik Eda Hanım'a değinmişler, bazen Nevai Hanım'a değinmişler. Ben yine diğer çalışmalarda olduğu gibi bunların hepsini böyle ayıklayıp alt alta alt alta ya da üst üste neyse işte dizdiğim zaman anlamlı bir bütünlük çıktı. çıktı. Ben çok kaynaklı yazmayı ve bu kaynakları da kitabımda bildirmeyi, yani hepsini bildirmek zorunda değilim aslında. Yani bu bir akademik çalışma değil. Ama çok seviyorum çünkü çok yazarlı bir iş haline dönüşüyor bu. Yani daha önce bu işe kafa yoran insanları da anmış oluyoruz o dönemde yazan. Yani sadece Nimet'i değil, o dönemdeki yazarları da hatırlamış oluyoruz. Bu bana böyle bir saygı duruşu gibi geliyor, çok hoşuma gidiyor. Yani çok keyifli bir iş. Ondan sonra bunu anlattıktan sonra gerisini unuttum.
Tabii. Sen de ben de sürekli cümlelerimiz 25 dakika sürdüğü için nereden başladık? Dur şimdi nereden tamamlayayım? Ama Şazi nasıl yapacaksın ki? Konular da, yani konu da öyle aslında dallı budaklı bir
evet,
konu.
Evet, çok dallı budaklı.
Özellikle bu Tan gazetesinde yayınlanan
onu anlatacağım. Aslında anlıyoruz ki Nimet hikayesini yazmaya daha Vahdettin'le evliyken Sanremo'da başlamış. Fakat bu hikayelerin yayınlanma tarihi çok sonraları, yani Cumhuriyet'in kurulmasından çok daha sonra, 1930'lu yıllarda olmuş. Ve 4 gün kadar filan sürmüş. Belli ki çok büyük bir tepki gelmiş. Muhtemelen de hanedanın diğer üyeleri tarafından bu tepki geldi. Kesilmiş bu hatıralar. Ondan sonra SS Rumuzlu bir gazeteci tarafından Nimet'in anlatısına dönmüş. Yani Nimet'in hatıralarını anlatıya çevirmiş. Benim burada, yani tabii çok eşsiz ve zengin kaynaktı o, hiç tartışmasız. Fakat beni orada en çok ilgimi çeken şey oldu. Nimet niye dur, yani çok sessiz kalan bir kadın. Niye durdu da bu hatıraları durup dururken o yıllarda yayınladı? Bu önemli bir şey. Yanıtını bulabildim mi? Yani kitabın ana meselesi olmadığı için yanıtını bulamadım ama şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir miras meselesi olabilir, bir kızgınlık olabilir diğer kadınlara karşı. Nimet yeniden evlendiği için miras hakkı yok ama bir şeylerin paylaşımı ile ilgili bir dert olup bir şey cezalandırma olarak o hatıralar yayınlanmış olabilir diye düşünüyorum.
Ama anladığımız kadarıyla Nimet aslında okuyan ve merak eden de bir kadın olduğu için
ve
adaletsizliklerin, çarpıklıkların da onu rahatsız ettiğini görüyoruz bu yazdığın kitapta. Dolayısıyla belki de tüm bunları artık itiraf etmek ya da bir şekilde, hani rol model olmak demeyeyim ama hani içeride dönen dolapları açıklamak için de böyle bir yola gitmiş
olabilir. Olabilir ama bunun için artık yani çok geç olmuş olduğunu düşünüyorum. Yani ben o hatıratları böyle satır satır okuduğumda bir öfke hissettim. Yani sanki bir tür cezalandırma olduğunu düşündüm.
Olmaması
çünkü şey değil yani Nimet mesela Belkıs öyle değil, bir önceki Emine Adalet değil. Yani Nimet bir Cumhuriyet kadını değil, bir Osmanlı kadını, çok dindar ve muhtemelen kadınların o, yani Osmanlı'da gördüğü sarayı söylemiyorum ama halasının evinde ya da halaların annelerinin yaşadığı hayatı daha çok tercih ederdi. Ben o izlenimi aldım. Cumhuriyet'ten sonraki hayatına çok girmedim. Girebilirdim. Şunun için girmedim. Yani onu yazmaya değer kılan bence son kadınlığının sona eren dönemine, yani Vahdettin'in ölümüne kadar olan süreçti. Ondan sonraki hayatı sonuç olarak hepimizin işte babaannesi, ninesi, neyse işte onlara benzer bir hayattı. Onu ilginç kılan oydu. Öyle.
Bu arada bu hatıratlar şimdi hani mümkün mertebe kitap, yani hikaye, spoiler adına hikayenin etrafında dolaşıyorum ya. Biraz o hani basınla ilgili kısımdan da çıkmayalım. Yine değişmeyen bir şey görüyoruz ki bu hatıratlar Tan gazetesinde yayınlandıktan sonra basında böyle bir kavgaya düşüyor.
Ay evet.
Birbirlerine giriyorlar.
Evet,
canım içimler. Aman Allah'ım, değil mi?
Evet. Yani şimdi mesela yani önemli bir iş. Tabii Tan Gazetesi'nin bunu yayınlaması gerçekten önemli bir iş. Ondan sonra Cumhuriyet Gazetesi bu hatıratın sahte olduğunu iddia ediyor. Ondan sonra Tan'la aralarında inanılmaz bir karşılıklı çatışma başlıyor ve bu hemen oluyor yani birkaç gün içinde olan şeyler. Tabii şey hani sahte olma ihtimali var mıdır? Ya onu da düşündüm fakat Nimet Hanım'ın ikinci evliliği de güçlü bir evlilik. Yani öyle gariban bir kadın olarak hayatını sürdürmüyor sonuçta. Eğer Tan Gazetesi onun adına, onun imzasıyla sahte bir yazı dizisi yayınlasa mutlaka bunun bir tekzibi olurdu. Çünkü tekzip müessesesiz şimdiki gibi değil. O zaman yani gazeteleri açtığında cart tekzip, curt tekzip. Çok şey yapılan, ne bileyim ben kıymetli bir şey tekzip. Tekzip yok şeyde. Bir de tabii onun anlattıklarıyla başkalarının anlattıklarını hem saraya hem Vahdettin'e ilişkin hem de hani kıyısından köşesinden Nimet Hanım'a ilişkin anlattıklarını karşılıklı kontrol ettiğinde çok oturduğunu görüyorsun. Acayip oturduğunu görüyorsun. Yani işte Nimet geldiği yeri anlatıyor şeyinde, hatıratında. Bir başka haremdeki bir Nedime'nin yazdığı kitapta da evet işte onun bahçıvan kızı olduğu, şu olduğu filan yazıyor. Yine kocasının bence en dramatik kısmı o, en korkunç kısmı o. Tabutla baş başa kalma hikayesi, Vahdettin'in tabutuyla baş başa kalmayı. Doğru, diğerleri teker teker Sanremo'daki köşkü terk ediyorlar. Bu henüz yani bunun yok, hiçbir şey yok yani. Ne oğlu var ne şeyi var dediğim hiç akrabası yok çünkü Türk. Şimdi öbürleri birilerinin yanına sığınma fırsatı buluyorlar. Çünkü şey yani bir akrabalıklar var yani Çerkez evet. Kanlı'ndan gelen akrabalıkları var. Bunun hiçbir şeyi yok. Mecbur o evde beklemek zorunda. Ya sokakta yatacak ya da ölü evinde yatacak. Neyse sonra da işte bir şekilde yolunu bulup şey yapıyor, Türkiye'ye dönüyor.
Şimdi
onun için yazdıklarının hani doğru yani kesinlikle onun hatıratı bu. Onu söyleyecektim.
Okey. Şimdi yine dönemsel olarak yani figürler kahramanlar olarak karşılaştırma yapamayız belki ama dönemsel olarak davranış biçimleri üzerinden bir takım karşılaştırmalar yapma imkanımız elbette var. Düğün günü yani Vahdettin'le Nevzat diyeceğim, Nimet diyeceğim ama hepsi işte karışıyor kafamda. Nimet
oluyor o zaman evet.
Evet. Nimet'in düğünleri ilan edildiğinde şöyle bir şeye rast, yani çok karışık bir dönem. Savaşta imparatorluk. Halk aç sefil. Her zaman aç sefilmiş ama iyice ayyuka çıkmış.
Feci tabii.
Her şey dönemsel olarak. Şehirle saray arasında muazzam bir kopukluk var. Ve bulabildikleri yani düğünü de bir şekilde şey kılmak için halk nezdinde antipatik kılmamak adına diyeyim hadi yumuşatarak kılmamak için bulabildikleri en akıllıca şey İngiliz uçaklarıyla İngiliz uçaklarıyla ülkenin üzerinden bildiriler dağıtıp işte kız çocuklarına sultanın kızının erkek çocuklarına oğlunun adının verilmesi gibi çok parlak bir fikir buluyorlar.
Düğün günü. Evet.
Evet. Şimdi bu da ister istemez hani her hükümetin yaptığı gibi işler çok zora girdiğinde başvurdukları bir mesele vardır ya gündem değiştirmek adına. Aslında burada da böyle çok net bir gündem değiştirme operasyonu görüyoruz öyle değil mi? Çok yani, basit değil mi bu?
Yani işte insan ona şaşırıyor zaten Romina. Yani çok somut olaylar var. Onlara karşı sunabileceğin çok somut çözümler var. Ama Çareler başka yerlerde aranıyor. Yani o şeyin düğün günü hikayesi gerçekten ilginç bir şey. Çünkü şey yani halk sıtmadan kırılıyor.
Kırılıyor.
Savaştan kırılıyor. Çocuk yani kadınlar doğumda ölüyor. Buna karşı bulunabilen çözüm işte daha çok evlenin meselesi. Yani bu biraz da yıkılışı nelerin hazırladığını insana gösteriyor. Anlatabildim o bakış açısı. Yani demek böyle oluyor. Yani çökerken görmüyorsun demek ki. Yani nasıl bir illüzyonsa o görmüyorsun. Ve sen o işte kırılan nüfusa verebildiğin tek armağan çocuklarının isimleri. Böyle bir şey nasıl olabilir değil mi? Yani bahşediyorsun. Çocukların isimlerini bahşediyorsun onlara.
Çünkü
Yani
gelenek olarak güç denilen pozisyon bahşetmeye hep alışmış oluyor anladığımız kadarıyla.
evet.
Değişmemiş belli
Tabii
ki.
tabii tabii tabii tabii tabii. Yani yani öyle yetişim. Ya yani öyle zaten öyle yani. Padişahın
Öyle.
çok yaşa. Tabii
Öyle öyle.
öyle
Kuşak
yani.
kubasın yani.
Evet.
Ve hep de buna alıştırılmışsın. Bu tabii ki yani bir sosyolojik durum
Tabii.
binlerce
Gerçek
yıldır var
yani
olan.
bu gerçek tabii ki yani
Aynen.
padişah bağışlamazsa zaten alamazsın o tamam o tamam
Aynen.
da yani padişah da neyi bağışlayacağı konusunda daha ne bileyim o gerçekçi şeyler bulsaymış ne bileyim ben hani çocuklar ölmesin diye bilmem ne kadar hastane mesela bunu
Tabii.
anlarsın ama evlenin doğurun onlar da ölsün ölüyorlar yani havuzu bebekle doldur gibi bir şey. Yani bilmem akıl almaz.
Evet. Tabii tarihsel olarak Vahdettin'in saltanatın başında olduğu sürecin hatalarını tüm tarihçiler yazdı. Dediğim gibi defalarca yazıldı ve okundu bunlar. Bunları herkes biliyor. Ama şu var ki yine senin kitabından görüyoruz ki aslında süreçte yapılan hataları başta nimet olmak üzere kadınlar çok net görmüşler ve uyarmışlar. Dillerinin döndüğünce ya da mevkilerinin yettiğince diyeyim.
aslında şöyle, bunlar güçlü uyarılar değil. Yani çünkü yani şunu unutmayalım ki bu kadınların hayatta hazırlanırken aldıkları eğitim işte dikiş, nakış, az biraz okuma, şarkı, dans. Yani hayatı
Nimet'in en
algılaması
büyük eleştirisi buradan zaten diğer kadınların.
yani evet. Yani sonuç olarak o dönemdeki siyasi gelişmeleri algılayabilecek ön sezileri olabilir ondan sonra ama bilgileri son derece yetersiz. Bence orada işe kadın ön sezisi girmiş. Vahdettin'e yaptıkları uyarı da daha çok damat Ferit'le ilgili. Damat Ferit kim? Görüncelerinin kocası. Yani damat Ferit profilini yakından tanıma imkanına sahipler. Ve ondan işte tırnak içinde söylüyorum bir halt olmayacağını, kocalarını iyi yerlere götürmeyeceğini fark etmişler. Yani bir ön sezi bence bu. Bir ön sezi. Yoksa hani şey konusunda İngilizlerle yapılan anlaşmayı tahlil edebilecek
Tabii tabii.
niteliklere sahip bir bilgiye de sahip değiller, niteliklere de
Tabii.
sahip değiller. O
Siyasi
manada
bir
söylüyorum.
tabii.
Büyük bir sezgi gücü tabii yani.
Siyasi bir kritik yaptıklarından söz etmiyoruz ama bir de hani bunun motivasyonunun ne olabileceğine baktığımızda da aslında kendi konforlarının yıkılması ile ilgili
Tabii,
nihayetinde
tabii, tabii,
son
tabii.
yaklaştığında ve Feriye Sarayı'na alındıklarında da görüyoruz. Orası da tabii yani oraya gelene kadar da öyle Vahdettin'in kaçışından itibaren aslında kadınlar için çok daha acıklı bir dönem başlıyor.
Kesinlikle. Ya hani tut ki Vahdettin kaçmasaydı, Cumhuriyet kurulmasaydı, işte ne bileyim ben Vahdettin'i yeni bir padişah alsaydı. Kadınlar için yine acıklı bir dönem olacaktı. Yani şey yok. Hep ben, yani o beni mesela çok şaşırttı. Kocanı öldüğü zaman, padişah öldüğü zaman bir kenara atılıyorsun. İşte bir tür bir maaş alıyorsun. Ama o kadar şaşalı bir hayattan sonra o maaş sana yetmiyor. Hele de yeni padişah, eski padişahla arası iyi değilse, bir garaz varsa arada, yandın yani, acısını adam ölse bile senden çıkartıyorlar. Çok riskli bir iş. Yani
çok.
Her bakımdan tehlikeli bir iş. Ha, bunlarınki tabii çok savrulmalarına neden oluyor. Ama zaten herkes savruluyor. Yani işte bir imparatorluk gidiyor, yeni bir devlet kuruluyor. Herkes payına düşeni alıyor.
Evet, insan ve kadın duygusundan ya da hikayesinden gidilecek olursa da bununla birlikte sadece içinde bulundukları saray çevresinden, yani bir sonraki halifenin onlara olan yaklaşımından ya da sarayın dışındaki halkın onlara yaklaşımından ziyade dünyadan da çok cüretkar hikayeler oluşuyor kadınlara karşı.
Ya.
Yani o Dillinger'ın hikayesini yazmışsın. Yani hakikaten gözlerime inanamadım. Bu ne cürettir? Evet, böyle bir hani Amerikalıların o cüretini, o acımasız davranışlarını, hele ki iş hayatında, hele ki gösteri dünyasında biliriz, ama çok büyük bir cüret değil mi? İstersen biraz anlat orayı.
Ya ben
yoksa spoiler olmaz orası yani.
Ben gözlerime inanamadım, bir şey yaptım, okudum, hiç bilmiyordum. Yani birkaç kaynakta yazılmış ama ya bu doğru mudur diye birkaç kez kontrol etmek zorunda kaldım. Çünkü bir, böyle cürete inanamadım. İkincisi, ya inanamadım, hiçbir türlü inanamadım. Yani padişahın, yani Vahdettin'in eşlerine ve diğer geride bıraktığı haremdeki kadınlarına Amerika'da sahneye çıkıp dans etmelerini istemek gerçekten çok büyük bir cüret. Ki düşünebiliyor musun? Şey değil yani, o sıra yani kadınlar sahneye falan çıkamıyorlar yani. Hani şimdiki bakış açısıyla baktığında hani dersin de, o dönem gerçekten bu bir Amerikalı cüreti. Ama bir de şu var yani, biraz da Vahdettin'in tavrından kaynaklanan bir şey. Yani o kadar çok teslim olmuş ki, sürekli Amerikan gazetelerinde işte Amerikan mandasını kabul etmeye yönelik röportajları, İngiliz gazetelerinde öyle. Yani gözlerinde dış basının, yani İngiltere'nin de Amerika'nın da gözünde bir tür karikatür Vahdettin. Yani bildiğimiz karikatür. Ona evet, her şeyi yaptırabileceklerini düşünüyorlar. Bunu siyasi anlamda da gerçekten yaptırmışlar. En sonunda da eline kalan karıları ona da yaptırabileceklerini düşünmüşler. Yani bir kez o yolu açmaya gör Romina bence.
Doğru.
Daha sonra evet. Ama doğru. Çok üzüldüm ben. Gerçekten çok üzüldüm.
Evet, yani işte dediğim gibi kadınlar ve insan tarafından bakarsan hadiseye, evet çok üzücü. Yani sonuçta yani hiç, sen de ben de muhtemelen bir hani bir taraf gir değiliz, o taraf, yani bir Osmanlı taraftarı değiliz. Ama karakterleri baktığında bir insanın bunları yaşayabilmiş olmasına, yaşamış olmasına insan sahiden üzülüyor yani, dışarıdan baktığında. Şimdi bu Vahdettin'in kaçışı sırasında tabii dönemi de çok belki biraz hani konuşuruz. Kaçışı sırasında Refet Paşa haber Refet Paşa'ya haber gidiyor.
Evet, çünkü İstanbul'dan sorumlu olan Refet Paşa çünkü. Evet,
haber gidiyor ve o sırada alınan ilk önlem, artık hani nasıl bir kaynayan kazan varsa hemen etrafını, sarayın etrafını, yıldızın etrafını askerlerle kuşatıyorlar. Çünkü aslında yağmalanmasın diye mi yapıyorlar bunu sadece? Yoksa
Yani çok çeşitli nedenleri var. Tabii bir yağmalanmasın diye yapmak. Çünkü orası sonuç olarak bir sürü belgenin, bilginin ve çok kıymetli eşyaların olduğu yer. İkincisi Vahdettin'den geriye kalan kadınların zarar görmemesi için yapıyorlar. Yani çünkü çok provokasyona çok çok uygun bir ortam. Yani düşünsene orada işte bir kadının kaçırıldığını ve bu kaçırının kimliği üstüne nasıl spekülasyonlar yapılabileceğini, kadınların korunması gerekiyor. Korunması gerekiyor ve üstelik bence o dönemde cumhuriyet çok, yani cumhuriyet yok. Neyse, o dönemdeki
Ankara
etkililer,
hükümeti diyelim belki.
milliyetçiler çok doğru bir karar alıyor. Saray yani Vahdettin'den arta kalan ailenin ve diğer hanedanın şeyini sonradan halife seçilecek bırakıyor, çok akıllıca bir şey. Çünkü olası kadınların herhangi bir şikayeti, bir derdi sonra kurulacak olan cumhuriyeti bağlayacaktı. Yok, yani hanedan o sürede kendi kendini yönetiyor.
Evet, son derece stratejik ve akılcı
Evet,
kararlar
evet,
tabii
evet.
onlar. Zaten muhtemelen hani sadece o 1920'ler sürecinde değil, ondan 100 yıl öncesi ya da işte o civarlarda bir yerde de bunun olacağı çok net zaten
Yok. Tabii.
görülüyordu. Yani
Belli bir süre yani.
evet, yani tıpkı işte bugün baktığımız gibi işte İkinci Dünya Savaşı'nın geleceğini de biliyorduk. Suriye Savaşı'nın geleceğini de biliyorduk. Var olan her şeyi aslında siyaset okuyucuları gayet iyi bildiği gibi bu da biliniyordu. Ama şey de çok ilginç. Demek ki bir şekilde hanedanla yine milliciler diyeyim arasında da o ilişki sürüyor olsa gerek ki Ulvi Sultan'ın şahitliğini
Ya.
değil mi?
Ya ne
Orayı
kadar.
bir anlatsana azıcık.
Ya
Bu da
o da bana
spoiler olmaz.
çok çok ilginç geldi. Bana da çok çok ilginç geldi. Ulviye Sultan babası gittikten sonra, kaçtıktan sonra ve Cumhuriyet böyle daha yeni ilan edilmişken evleniyor. İkinci bir evlilik yapıyor ve bu evlilikte önemli olan da şahidin Refet Paşa olması. Yani bu tabii babasından habersiz, yani Vahdettin'den habersiz yapılan bir nikah ve şey. Şahidi hele hiç bilmiyor. İlişkiler sürüyor tabii, Vahdettin'le de sürüyor. Yani haber alışverişler, gidişler. Çünkü ne İstanbul Ankara'yı yok sayabilir, ne Ankara İstanbul'u yok sayabilir. Çok yakın zamanlara kadar hani bir denge içinde ortak neler yapılabilir üstüne görüşmeler sürüyor. Ama yani Vahdettin hiç öyle değil, o tarafta değil.
Evet.
Yani şeyden sonra bile, büyük zaferden sonra bile İngilizlere tamam siz şeyi halledin, Kuvayi Milliye'yi halledin, biz sizle devam edelim diyor ki o artık imkansız yani. İmkansız bir şey. Hiç umudunu kaybetmiyor, biliyor musun? Ya.
Evet, o da yazar olarak mesela sen onun motivasyonunun o umudunu kaybetmemek olduğunu mu düşünüyorsun tam olarak? Yoksa hani baktığında aslında Vahdettin'i de okuduğumuzda aslında son derece edilgen bir adam olduğunu, hani o tahta nasıl çıktığına belki kendisinin bile inanamadığını
Doğru.
ve zaten kişisel olarak belki hani sorma imkanı olsa böyle bir şeyi belki tercih bile etmeyeceğini de hani görebiliriz, öyle değil mi? Yani kimlik olarak da öyle bir adam değilmiş gibi.
Yani zaten şeye hazırlanmamış,
Evet.
padişahlığa hazırlanmamış. Çünkü sırada yeri çok çok arkalardaymış. Ama işte aradaki vefatlar, intiharlar vesaire padişahlığı kendi kucağında bulmuş. Zaten söylemiş yani tahta çıktığı gün söylemiş yani istemediğini, bu işi istemediğini söylemiş. Ama tabii yöne hükmetmek öyle bir şey ki karşı çıkamıyorsun. Yani bir kere tadını aldıktan sonra vazgeçemiyorsun. Ben motivasyonu meselesine döneceğim. Motivasyonu vatan ya da millet değilmiş bence. Motivasyonu tümüyle hanedanmış. Yani onlar için, yani onun için kutsal olan hanedan, ailesi, işte tahtı, postu. Millet ondan sonra geliyor. Hoş bir söz var. Saraydaki kadınları eğiten, saraylı olmayan, dışarıdan gelen bir öğretmenin söylediği, muallime, o dönemin şeyle söylediği güzel bir laf var.
Hatırlıyorum.
Hanedansız millet var olur ama milletsiz hanedan olmaz demiş. Doğru. Yani
Evet.
hanedanı
İdilimde
besleyen
olamadı.
millet. Ama bunu görmemişler. Bunu görmemiş olmaları bilmiyorum. Beni çok çok şaşırttı.
Sonuçta o kadar kıymetli bir laf ki bu hani bunu kullanacağın yer sadece hanedan olmamak olması da gerekiyor. Yani yönetimi eğer ki
Tabii.
şey alırsak, merkez alırsak, evet yönetim, hiçbir
Evet.
yönetim tek başına var olamaz. Bu aile yönetimi için de geçerlidir. Bu
Güzel.
bir ülke
Tabii.
yönetimi için de geçerlidir. Bir şirket holding yönetimi için de
Tabii.
geçerlidir. Dolayısıyla Safiye Hanım'ın o tespiti de son derece
Değerli, kıymetli.
evet çok
Çok
kıymetli.
kıymetli. Bunu görenlerden biri de Nimet işte. Yani Nimet'in sezgisi burada devreye
Aynen.
giriyor. Bunu gören, yani eğer milletle hanedanın ya da sarayın ilişkisi kopunca ve bu uzaklaşınca birbirinden, bunun sonunun kötü olacağını Nimet seziyor. Nimet'in sezmesinin nedeni de bence gözünü açtığından beri haremde olmaması.
Doğru.
Yani o tırnak içinde millet dediğimiz, ya da onların deyimiyle, hanedandakilerin, saraydakilerin deyimiyle, şehirde geçirdiği bir hayatı var onun. Oradan biliyor
Evet,
yani.
mukayese imkanı var
Evet,
tabii ki.
var. Evet.
Evet. Peki şimdi ya bu evliliği istemeye yapıyor tabii Nimet onu çok net kendisi de söylüyor yazdığın gibi senin de. Ya aslında Şazi o kadar zorlanıyorum ki şimdi kitabın daha çok yeni çıktı tamam mı?
Evet, doğru.
Yani ne kadar bir hafta oldu mu?
15 gün oldu.
15 gün oldu.
Evet.
Şimdi 15 günde yani diliyorum ki iyice bir okur sayısına ulaşmıştır ama onu çok çok aşacağını bildiğim
Umarım.
için çok hani hakikaten zorlanıyorum böyle içinden bir şeyler neyi ne kadar çıkarabileceğim konusunda. Hani finali böyle Nimet'in yeni hayatı üzerine ama onu söylediğin gibi hani oradan devam etmedin. Ama mesela sonraki yani küçük sulu Ziya Kaptan değil
Evet.
mi? Eşi, son eşi.
Evet.
İşte çocukları oluyor vesaire falan. O mesela iki nimet arasında o araştırmalarında hani uzun uzun yer vermiyorsun anlattığın gibi ama iki nimet arasında nasıl bir fark gördün sen bir yazar olarak?
Ya ben aslında araştırdım. Kendisinden sonra gelen, yani ikinci evliliğinden sonraki ailesi var ve onlardan doğan torunlar ve çok parlak insanlar. Biz onları tanıyoruz aslında. Ama bir şey, yani benim kitabımın teması olmadığı için o insanları bu işin içine dahil etmek
Evet,
istemedim. Yani
evet. Evet,
gerçekten gerekmiyordu. Herhangi bir katkısı
evet.
olmayacaktı kitaba. Ama benim fark ettiğim şuydu. Haremde hükmetmeyi gören Nimet kendi evinde ilk kez bağımsız olarak hükmetmenin, yani o küçük ailesini hükmetmenin keyfini sürmüş. Yani dindar bir kadın. Bu hayata din inançları gözüyle baktığı hayatını torunlarına da geçirmiş. Ondan sonra iyi bir hayat sürmüş bence. Güzel bir hayat sürmüş. İstediğine varmış zaten. İstediği genç bir
Evet.
koca, onu anne diyen çocuklar da olmuş bu.
Evet. Yani o iki karakter arasında da aslında çok büyük uçurumlar görmüyoruz. Aslında bakarsan hedefine ulaşmış bir kadın görüyoruz.
Görüyoruz. Evet.
Anlıyoruz değil mi?
Evet. Evet, evet. Hep ben şeyi söylüyorum. Daha önce yazdığım iki kadın, Belkıs da Emine de kendi başına çok renkli kadınlardı. Nimet Hanım renkli bir kadın değil aslında, yani son derece siyah beyaz sıradan bir kadın, ama etrafındaki olaylar öyle bir cereyan etmiş ki kadın her türlü renge boyanmış ve karşımıza böyle rengarenk bir kadın çıkmış oldu. Yani o anlamda öbürlerinden farklıydı biraz.
Evet evet. Şeydi mesela kitabın içerisinde, bunu da ben hiç bilmiyordum. Şimdi İnşira Hanım'la boşanması. Yani ben boşanabildiklerini dahi bilmiyordum doğrusunu istersen, çok şaşırdım. Bir de hani o kadının da gücü çok ilginç. O kararlılığı çok takdire şayan, ne bileyim.
Kesinlikle öyle. Bence yani hayatı yazılabilecek ya da hayatına bakılabilecek kadınlardan bir tanesi de İnşira Hanım. Onun hakkında yani dedim ya, kadın yani kadınlara kimse çok araştırmamış. İki türlü hikaye var İnşira hakkında. Ondan sonra bir tanesinde mesela aslında boşanmadığı, uzaklaştırıldığı, bir tanesinde boşandığı şeklinde devam ediyor. Ama boşanma var yani, şeyler boşuyorlar, dört tane yani saray ve İslami kurallar gereğiyle dört eş almaları gerekiyor. Eğer bir şekilde, yani kadınlar çok erken ölüyor ama eğer bir şekilde ölmüyorlarsa ve padişah bir şekilde onları artık sevmiyorsa ya da kızgınsa ondan sonra boşayabiliyor. Eğer çocukları yoksa o kadınların, padişah başkalarıyla evlenmelerine de izin veriyor onların. Öyle pek çok örnek var. Yani bizim bildiğimiz gibi değil oradaki ilişkiler. Var var yani.
Yani o zaman o dört kuralı da gene gayet göreceli yani.
O dört. Tabii yani, çok göreceli.
Zaten harem kısmını hiç konu etmiyoruz ama hani kadın efendi olarak alınabilme şeyi, ihtimali gene bir dudağın arasında
tabii
çoğalabiliyor yani rahatlıkla.
tabii yani bizim versiyonumuzda İnşira kendisi boşanmak istiyor ve buna izin veriyor ki doğru versiyonu oydu, birkaç kaynaktan kontrol ederek yazdım onu. Biliyorsun ben o konuda biraz obsesifim.
Evet. Evet, aynen öyle. Yani hakikaten tarihçi titizliğiyle çalıştığını biliyorum ama yani bir karakter yaratırken de bu birincil yapılması gereken şeylerden bir tanesi. İstediğin kadar kurmaca de bunun adına ama
yani kurmacası ne? Kurmacası şu. Yani işte hareme giren 9 yaşındaki bir kız çocuğu işte orada ne hisseder?
Tabii ki.
Kurmaca kısmı o. Yani benzeri şeyler kurmaca kısmı. Yoksa hepsi gerçeğe dayanıyor. Diğerleri de öyleydi.
Evet. Şimdi az önce söylediğim gibi çok böyle dala dala açamıyorum sohbeti, kitap yeni olduğu için. Ama inşallah sen ya ben geleceğim oraya ya sen geleceğim buraya. İstanbul Ayvalık arasında bir köprü kurduğumuzda ya ortada bir yerde ya da nerede buluşursak hakikaten bu karakterlerle ilgili seninle konuşmak istediğim çok şey olacak.
Çok
böyle
sevindim.
Hani böyle rahatlığı olarak istediğim gibi konuşma rahatlığıyla falan. Şimdi tabii çok yeni, senin muhakkak vardır kafanın arkasında yeni kadın karakterler, hep kadın karakterler ama değil mi?
Ya aslında hani bir kere daha söylemiştim, hani kadınlar olsun diye öyle çok yola çıkmış değildim. Belkıs evet, Belkıs tam hedefti de ama şeyi fark ettim Romina, kadınlar üstünden anlatmak çok daha renkli. Çünkü yani erkek hikayeleri daha düz. Herkes de zaten erkeklerin hikayelerini yazıyor. Çünkü biz yani bizim ülkemizde de dünyada her şey erkeklere mal ediliyor. Halbuki kadınlar da var. Kadınların gözüyle bakmak çok büyük zenginlik katıyor bence çalışmalara. İyi bir damar yakaladığımı düşünüyorum. Ondan sonra tabii her kitapla birlikte biraz daha öğreniyorsun. Yani sanırım böyle devam ederim ama tabii bu bir söz değil. Yani evet. Sonuç olarak daha önce de söylemiştim. Yani bu benim için bir kariyer değil. Bundan zevk almak istiyorum. Bu aldığım keyfi de okurlarla paylaşmak istiyorum. Artık nereye kadar giderse.
Aynen. Doğrusunu istersen kitabın çıktığını, o seninle ilk konuştuğumuzda hadi çıktı diye böyle sevindiğimiz gün telefonda kapattım ve Osman dedi ki üçüncü kitap çıktı değil mi Ayvalık'a gittiğinden beri dedi. Aynen dedim. Görüyor musun dedi. İşte bak ne kadar verimli yapıyor şu İstanbul'dan uzaklaşmak bir insanı.
Hem de nasıl Romina, yani ben işte sabah kalktım, ondan sonra yemeğimi pişirdim, gittim 1,5 saat yürüdüm, geldim, kedilerle ilgili işleri hallettim, seninle konuşuyorum. Daha bundan sonra da bir dünya vakit var yani bir şeyler yapmaya. Yani İstanbul insanı tüketiyor gerçekten. Yani benim şehrim, doğduğum şehir ama yani zor. İstanbul'da bu işler zor. İmkanı olan kaçsın.
Doğru, aynen. Herkesin kafasında o. Ve sayeden de insanı mesleki anlamda da son derece üretken hale getiriyor uzakta olmak. Havası, suyu, her şeyiyle. Yani istediğin kadar hani bu benim için bir kariyer değil desen de sonuçta yılların gazetecisisin. Evet, şimdi bu anlamda biyografiler, kurmaca biyografiler yazıyorsun. Ama aslında yaptığın işi yapıyorsun yani.
Tabii yaptığım işi bir
araştırmak ve yazmak daha önce. Bugün de bunu yapıyorsun. Doğru. İçerikleri biraz değişmiş olsa da. Dolayısıyla bu bir kariyer olarak devam ediyor. Ya da kariyerin içinde yeni bir hani mevki olarak tuğla. Ya da bir...
yeni bir tuğla.
Yeni bir yani tuğla belki.
Tuğlalarım benim bunlar.
Aynen öyle. Hatta senin yaşam biçimin, şu andaki yaşam biçimin filmlere de konu olur. Yani güzel bir sahil kasabasına yerleşip ondan sonra işte sevdiği adam ve kedileriyle bir hayat yaşarken oturup kitabını yazmaktadır falan bir roman kahramanı.
Panjurlar da arkada görünüyor. Panjurların bir panjur veriyor. Doğru valla.
Dolayısıyla sen de o kahramanlardan biri olarak hadi ellerine sağlık.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok büyük bir keyifle ve merakla her satırını okudum. Her sayfayı merakla çevirdim sahiden. Sağ ol, var ol, bize yeni bir kitap, yeni bir okunacak bir kitap kattığın için diyeyim. Yenilerini de isteriz. Dediğim gibi hani senin muhakkak kafanın arkasında kimdir, ne kadınlar bulup sen kenara atmışsındır. Adettendir sende. Bir gün yazarım deyip böyle kenara atmalar.
Evet evet. Ya birkaç hikaye var elimde.
Bak işte, sormuyorum. Ben sormuyorum. Ha, bak ben sormuyorum. Ya. Canlı'ya çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Harikasın. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Sağ olasın. Efendim sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak niyetiyle, dileğiyle iyi akşamlar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.